Ayrım 11, sayfa 85. 1. İçki içme yoluyla baskı kuran bir koca. İster evlilik sözleşmesinden önce, ister sonra aşkı ve evliliği dışlama çabaları, prototipin ya da çocuğun uyum şekli üzerine biçimlendirilmiştir. Bu gerçek, beni ilk kez görmeye geldiğinde 23 yaşında olan mesleği ve arkadaşları olmayan bir genç adamın evlilik öyküsünde görülebilir. Genç adam bundan bir yıl önce 2 yıldır ilişkide olduğu bir kızla evlenmişti. Eşine karşı tutumu sürekli bir kıskançlık, öğüt verme ve eleştirici olma tutumuydu. Kız evlenmeyi ümit ettiği sırada çok yumuşak başlı görünüyordu. Ve adam bundan ve evliliğin annesini huzursuz edeceğini bilmesinden gelen bir üstünlük duygusu yaşıyordu. Ama evlilikten sonra karısı o kadar uysal olmadı ve adam arada bir öfkeleniyordu. Annesine ve ablasına karşı, onlar çocukluk döneminde isteklerini yerine getirmedikleri zamanki gibi davrandı. O dönemde bağırmış, derslerden kaçmış, oyuncakları kırmış, giysilerini parçalamış ve kendisini ya da uğraşlarını hırpalayarak mümkün olan her şekilde annesine dil uzatmıştı. Şimdi karısıyla ağız dalaşlarından sonra çok içiyor ve eve sarhoş geliyordu. Babasını 2 yaşındayken kaybetmiş ve annesi tarafından nazlı büyütülmüş bu adam şımarık bir çocuktu. Bu konumdaki çocuklar gibi ailenin zorbası durumuna geldi. 8 yaşından 13 yaşına kadar bayılma krizleri geçirdi. Bazı durumlarda bayılma ve öfke arasındaki ilişkinin organik bir temeli olabilir. Öfke krizi sırasında bilincini yitiren bir hastam olmuştu ve beyindeki kan dolaşımının bazı garipliklerinden kuşkulanmıştım. Böyle durumlarda değişen derecede bir epileptoid nöbetinin oluşması olasıdır. Dipnot, epileptoid, epilepsiye benzeyen. Parantez içinde kaynak, Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000, sayfa 268. Örneğin, pötümal. Dipnot, pötümal. Hastanın ansızın elindeki işi bırakıp hareketsiz kalarak anlamsız bir yüzle boş boş çevresine bakınması şeklinde tanımlanan hafif bir epilepsi durumu. Bu vakada olduğu gibi bir çıkış noktası bulursa nöbetlerin arkası kesilebilir ve bu hasta öfke nöbetlerini bastırmak zorunda kalmamıştır. Bireysel psikolojinin görünüşüne uygun olarak bu davranışın çocukluk döneminde tekrarlandığını tahmin edebilir ve hastanın başkalarıyla olan herhangi bir çatışmada aynı yöne gideceğini bekleyebiliriz. Kendisine zarar vererek onları yaralamak. Bu gibi bir davranış çevrede aldırmazlık yaratacağından yakınma ve yaralanma aynı oranda artar. Bu vakada sarhoşluk eşi yeterince cezalandırmayınca adam onunla olan bir tartışmadan sonra intihar girişiminde bulundu. Kendini ağır bir biçimde yaraladı ve çok yavaş iyileşti. Babasından kalan büyük bir servet hastanın duygularını denetleme zorunluluğunu azaltmıştı. Mesleğinde hiçbir zaman bir görevi koruyamadı ve başarısızlığını korkunç çalışma koşullarından yakınarak haklı göstermeye çalıştı. Bu vaka başarılı olmak için en iyi araçları kullanamayan nazlı büyütülmüş bir çocuğun yeteneksizliğini çok iyi açıklar. Ayrıca bu vaka alkoliklik gibi durumları sosyal prototipi tanımadan tedavi etmenin yetersizliğini de doğrular. Çünkü ruhsal prototip koşullardaki herhangi bir değişikliği kendi bireysel çabalarına uydurur. Böyle bir hastayı yaşamın yararsız yanına doğru götüren içkiye olan ilgi değil, kendisine ve üstünlüğüne karşı duyduğu ilgidir. Tedavinin hedefi mümkün olan her şekilde toplumsal ilgiyi hızlandırmak olmalıdır. 2. Morfin kullanan evli bir kadın. Aşk ve evliliğin egemenlik aracı olarak kullanılması doğal olarak evlilik ortağı için çekilmez bir şeydir. Bu nedenle bu adamın karısı ona karşı duyduğu ilginin tümünü giderek yitirdi. Adam karısından boşandı ve 2 kez daha evlendi. Boşanmış bir kadın olan 3. karısı ilk evliliği sırasında intihara teşebbüs etmişti. Kadının intihar girişiminin nedeni onu umursamayan kocasına sadakatsizlik yaptığının anlaşılmasıydı. Kadının annesi her iki annelik işlevinde de başarılı olmaması nedeniyle ona karşı çok eleştirici ve soğuktu. O da bu durumlarda her zaman olduğu gibi cömert davranarak onu şımartan daha yumuşak huylu babasına yönelmişti. Bu kadının ılımlı olmaya çok yatkın bir görünümü vardı. Ama o elverişsiz durumların sınavında başarılı olamamıştı. Okuldayken sınıfta sürekli olarak sorun çıkarmıştı. Yalnızca bir arkadaşı vardı ve sosyal değildi. Kadının ikinci kocası ailenin en küçük çocuğuydu. Solaktı ve sakarlığından ötürü sürekli olarak ağabeyleri tarafından alaya alınırdı. Ama yine de o bu yetersizliği nedeniyle çocukluğunda onu döven ağabeylerini geçmekte kararlı ve iddialıydı ve bu onu servet yapmaya itti. Zengin oldu ve çok saygı gören bir konuma geldi. Onun prototipini yenilgi korkusu ve alaya alınmaktan kaçış oluşturdu. Bu nedenle yalnızlığı yeğledi ve onu sevdi. İlk iki evliliğindeki kadınlar onu pohpohladılar. Onlardan ikincisi o servetinin büyük bir bölümünü yitirdiği zaman ortaya çıktı. Bu para onun için ağabeylerine karşı üstün olma anlamını taşıyordu. Bu kadın onu morfinle avutmaya çalıştı ve kadın öldükten sonra da morfin almayı sürdürdü. Yukarıda tanımlanan üçüncü karısı onu uyuşturucu alışkanlığından kurtarma kararlılığıyla onunla evlendi. Ve karısının başlangıçtaki çabaları onun buna yetersizliğini ortaya koydu. Karısı şımarık bir çocuk gibi ki öyleydi, adamın üzerinde bir gücü olmamasına sinirlendi ve onu cezalandırmak amacıyla kendisi de morfin kullanmaya başladı. Kadın, kocası hareketinin korkunç sonuçlarını gördüğü takdirde kendisini düzelteceği kanısındaydı. Ama böyle bir şey olmayınca her ikisi de uyuşturucu kullanmayı sürdürdüler ve kısa bir süre sonra her ikisi de başka bir partner için bakınmaya başladıklarını fark ettiler. Bu çift başarısızlıkla sonuçlanan birkaç morfin tedavisi uyguladı. Yalnız işin içindeki girift güdüleri gözden geçirdiğimiz zaman buna hayret edilmemelidir. Bunlardan biri alay edilmekten ve saygı görmemekten kaçmak için adamın çocuksu üstünlük amacıdır. Bir başkası onun işle ilgili kaygılarına karşı olan tutumunda yatar. O morfinde yalnızca kısmi bir rahatlama değil, onda öznel olarak geçerli bir mazeret de bulmuştu. Onun azalan başarısının suçu morfine yüklenebilirdi. Morfin olmadan her şeyin üstesinden gelebileceğine hala inanabilirdi. Alışkanlıktan bazen bir rahatlama ve bazen de bir mazeret olarak iki yanlı söz ediyordu. Ama bunlar arasındaki ilişkiyi ya da çelişkiyi anlamıyordu. Bunu yapabilmek, abartılmış saygı isteğini anlamak için bu tezahürlerin kendi yaşam tarzıyla ilişkisini kurmalıydı. Ve bu durumda buna ulaşmak için daha iyi bir yol seçebilirdi. Çok eşlilik eğilimleri ve arkadaşları dışlaması toplumsal uyum yoksunluğunu gösteriyordu. Morfin kullanarak iyileşmesi olası değildi. Prototipini tanıyarak değişmesi gereken onun tüm kişiliğiydi. Bazı daha hafif vakalarda çok çeşitli semptomları olan bir hastanın doktor ya da kendisi semptomların tutarlılığını kavramadan önce onlardan kurtulduğu doğrudur. Bu olduğu zaman bunun nedeni ya hastanın durumunda olumlu bir değişiklik olmasından ya da doktorun cesaretlendirme yoluyla ya da hastanın şans eseri başkalarına karşı ilgisini yenilemesinden ötürüdür. Karısının uyuşturucudan kurtulması daha zordu. İkinci kocasını da kaybetme tehlikesi içinde onu iyileştirme girişimlerinden vazgeçti. Başkalarının eleştirisini aldırmayarak ve annesinin hoşnut olmamasını istediğinden kendi morfin dozlarını en tehlikeli aşırılıklara vardırdı. Bu ihmal edildiği ilk evliliğindeki davranışının bir tekrarıydı. Uyuşturucu alışkanlığı bir tür intihardı. Ailenin son çocuğu ve babasının gözdesi olarak hem başarı arzusu hem de yetersizlik duygusu yoğundu. Nevrotik formüle göre yaşıyordu. Ya hep ya hiç. Bu vakalarda her şeyi kazanma umudu sönmeye başladığı zaman geriye hiçbir şey kalır. Ve bu çok kötü alışkanlıklarla dışa vurulmalıdır. İntihar ya da delilik. İntiharın verdiği yaşama ve ölüme egemen olma duygusu yaşamın yararsız yanındaki üstünlük amacının en üst düzeydeki ifadesidir. Ama bu arada hastanın babası ve kocası tarafından kaygıyla izlenmeye başlandığını da kaydetmeliyiz. Herkes ona karşı daha yumuşak davranmaya başlamıştı. Bu ona büyük bir güç ve önem duygusu veriyordu. Bunlar sarhoşluğun, uyuşturucu alışkanlıklarının ve intihar eğilimlerinin tedavi edilmesi girişimine set çeken altta yatan güçlüklerdir. Yaşamda her şey için bir yöntem vardır ve herhangi bir sorunu çözmek için doğru yöntemi bulmamız gerekir. Örneğin yalnızca 1,5 metre yüksekliğindeki bir kapı girişinin içinden geçmenin iki yolu vardır. Bunlardan biri dik yürümek, ötekisi ise sırtını eğmektir. Eğer dik yöntemi denersem başımı yalnızca üst eşiğe vurmakla kalmam, sonunda ikinci yönteme başvurmam gerekir. Ben buna alçak kapı girişi yasası diyorum. Hiç kimse beni eğilmeye zorlayamaz ama boyumla kapı girişi arasındaki ilişkiyi anlamazsam onun içinden hiçbir zaman geçemem. Yaşamın kritik kişisel sorunlarına eşit ölçüde ortağız. Eğer durumu anlamaz ve yöntemlerimizi ona uydurmazsak gerçekle kafa kafaya çarpışırız. Her çocuk gerçekle karşılaşır ve az ya da çok başarıyla prototipinde kendi yöntemini bulur. Gerçeğe karşı olan bu bireysel tepkiler o denli harika bir biçimde farklıdır ki, eski ozanlar ve öykü yazarları onları tavşan, tilki, leylek ve yılan gibi hayvan türleriyle kıyaslamışlardır. Gerçekten de bu prototipler hayvan ruhları gibidir. Onların her biri kendi amacına doğru, kendi çıkarı doğrultusunda ve kendine özgü bir biçimde hareket eder. Çocukla onun çevresi arasındaki gerilim, ki bu hiçbir zaman tümüyle yok değildir, hiçbir zaman kesinlikle hesaplanamaz. Çünkü aile salkımındaki birçok çeşitleme olasılığının yanı sıra her çocuğun kendi bireysel duyarlılığı ve özgün bir tepkiselliği vardır. Bu nedenle nispeten tipik bir aşağılık konumunda değişik çocuklar çok farklı üstünlük amaçları oluşturacaklardır. Örneğin zayıf kaslar ve kötü görme yeteneği gibi benzer dezavantajlı durumda olan birçok çocuk vardır. Ama onlar tepkilerinin özgünlüğüne, cesaretlerinin derecesine ve toplumsal duygularına göre akrobatlar, sanatçılar olmaya ya da yüzlerce başka gelişmelere yol götürecek yönlerde dengeleme yapabilirler. Üstelik onların dengeleme demeleri gereken bozukluklar kolaylıkla anlaşılamayan bireysel farklılıklarla yüklüdür. Bu nedenden ötürü normal bir yaşam çizgisinden sapmış bir çocuk normal yöntemlerle yeniden eğitilemez. Yöntem özel olarak uyarlanmalıdır. Çünkü doğuştan anormal bir özelliği ya da gelişmesi olan çocuk tümüyle normal durumlarda kendisini baskı altında hissedecektir. Örneğin mide bozukluğu olan bir çocuk kilo almayabilir ve kötü gelişir. Eğer koşullar dikkatle uyarlanmazsa ortaya beklenen sonuçlar çıkar. Belki de kavgacılık ve sinirlilikle birlikte kötümser ve saldırganca bir tutum. Böyle bir çocuk kendisini başkalarıyla kıyaslayarak imrenme huyuna tutulabilir. Yemek yemeye ve yiyeceklere anormal bir ilgi gösterebilir ve eşyaları toplama ve istifleme eğilimi ilerideki yaşamda para kazanmaya yoğunlaşma şeklinde gelişebilir. Ailelerde başlangıçtaki beslenme konusundaki sorunlar olması olağandır. Bu aileler iyi para kazanan kişiler üretirler. Kural olarak bu çocuk midesiyle ilgili abartılı bir bilinçlilik ve kaygıya karşı bir eğilim gösteriyorsa bu konuda bir şey yapmamamız gerekir. Çünkü bu nevrozun bilinen bir başlangıcıdır. Bir kısıtlanmış olma duygusu ve başkalarına karşı ilgi kaybı vardır ve bu çocuğun gelecekteki hastalığının işaretidir. Mide bozuklukları olan çocuklar, ebeveynler ve hekimler için iyi bilinen bir sorun kaynağıdır. Ama güçlükler yapısal bozukluktan çok kusurlu yöntemlerden doğar. Bu vaka öteki fiziksel sakatlıkların olduğu vakadır. Onların genel yaşam çizgisiyle ilişkisini ne kadar iyi anlarsak, oluşturduğumuz yöntemler o kadar iyi olur. Bütünsel bir yöntem bulduğumuzu iddia edemeyiz ama bireysel psikolojinin ilkelerine göre doğru olan yöntemlerin arayışını sürdürmek, birçok hatadan kaçınmakta bize kesinlikle yardımcı olacaktır. 3. Baş ağrıları ve çarpıntıları olan bir metres. Aşk ve evlilikte prototipik tutumun baskınlığı aşağıdaki vakada örnek olarak verilmiştir. Hasta bir kız olarak ailenin ikinci çocuğuydu. Çok zayıftı, çok güzeldi. Annesi tarafından şımartılmış, içkici babası ona kötü davranmıştı. O 3 yaşındayken bir kız kardeşi dünyaya geldiği zaman annesinin kayırıcılığını yitirdi, huysuzlaşarak ve haşinleşerek baş kaldırdı. Onun bu huysuzluğunu babasından aldığı kabul edilebilirdi ve bazı psikologlar bu yanlış fikri desteklerdi. Ama herhangi bir çocuk koşullarının böylesine olumsuz bir duruma gelmesiyle bu tür bir gelişme gösterebilir. Gerçekten de saldırgan, söz dinlemeyen ya da küstah çocukların tutumlarından burada olduğu gibi kendisinden küçük bir çocuk tarafından yerinin alındığını, ev ortamında çarpıcı bir özelliğin olduğunu çoğu zaman doğru olarak tahmin edebiliriz. Bu kız aktrist oldu, birçok gönül serüveni yaşadı ve bu onun yaşlıca bir adamın metresi olmasıyla sonuçlandı. Avantajın bu kadar açık bir biçimde sömürülmesi derin güvensizlik duyguları ve korkaklık gösterir. Ama bu ilişki kızın başına bela açtı. Annesi onu kınadı ve adam onu sevmesine karşın karısından boşanmadı. Bu sırada kız kardeşi nişanlandı. Bu rekabetin karşısında hastan baş ağrıları ve çarpıntı çekmeye başladı ve adama karşı çok sinirli oldu. Bu nevrotik bir sabırsızlıktı ve benimle görüşmeye gelmesinin nedeni buydu. Belirli bir tepkideki baş ağrılarının düzenli olarak ciddi öfke gerilimlerinden ortaya çıktığını görürüz. Deyim yerindeyse heyecan, hastanın semptomlar göstermediği bir dönem sırasında birikir. Heyecan gerilimi sonunda üçlü nevralji, migren ve epileptiform nöbetler meydana getiren dolaşım değişikliklerine neden olabilir. Dipnot, üçlü nevralji. Dudaklarda, yanaklarda, diş etlerinde ve çenede ani, keskin ağrılarla ve bu ağrılardan kaynaklanan istemsiz yüz buruşturmalarla tanımlanan bir üçlü sinir rahatsızlığı. Bu gibi dolaşım rahatsızlıkları için bir örnek iyi bilinen solunum spazmları ve şiddetli öfkenin yol açtığı boğulma hisleridir. Nedeni organik olmayan üçlü nevralji vakalarında psikolojik faktörlerin önemini daha önce vurgulamıştım. Parantez içinde 1910. Doğal olarak bunlar heyecanın neden olduğu damar bozuklukları yoluyla harekete geçerler ve kanın akışını bu tür engellemelerin sık sık tekrarlanması sonucunda sinir sisteminin dokularında hasara neden olabilirler. Öfkeye eğilim aşırı hırsla ilişkilidir. Bunların her ikisi de eziklik hissetme duygusundan kaçmak için rekabet edilen bir çabalama sırasında meydana gelir. Bunlar amaçlarına sabırlı bir çabalamayla ulaşacaklarından emin olmayan ve öfke patlamasından sonra çoğunlukla yararsız yana kaçmaya çalışan, toplumsal olmayan kişilikler de ortaya çıkar. Çocuklar buna benzer patlamalara göz korkutarak istediğini elde etmek ya da en azından kendilerini üstün hissetmek için başvururlar. Ama bunların sonuçlarına da katlanırlar, baş ağrıları. Baş ağrılarından ilk kez 1910 yılında söz ettiğim zaman bunların nevrotik kökeni bilimsel camia tarafından bilinmiyordu. Ama eski çağ uygarlıklarında iyi biliniyor olmalıydı. Herodotus, Massenet'e yazdığı uzunca bir şiirinde kendilerini değiştirmeyi değil de yalnızca başkalarını değiştirmek isteyen hırslı kişileri dile getirmiştir. Ve onların baş ağrılarından ve uykusuzluklarından söz eder. Vakaya dönelim. Kızın durumu evlenmeyi hızlandırmak için nevrotik bir çabalama yönteminin sonucuydu ve tümüyle etkisiz de kalmamıştı. Evli adam onun sürekli baş ağrılarından çok kaygılanıyor ve boşanmaya çalışıyordu. Ama o yeterince yürekli bir kişi değildi ve bunu olan direnme karşısında hızlı bir ilerleme kaydetmedi. Böyle olunca kız adamdan ayrıldı ve başka bir adamla evlenmek istedi. Ama kısa bir süre sonra onun çok kültürsüz olduğunu anladı ve eski aşığına geri döndü. Evli adam bu sırada hastamla ilgili olarak beni görmeye geldi, boşanmayı hızlandıracağını ve onunla evleneceğini söyledi. Hastalığın o andaki tedavisi kolaydı. Aslında ben olmadan da bu halledilebilirdi. Çünkü kız baş ağrılarının yardımıyla başarılı olacak kadar güçlüydü. Onun amacı çabuk boşanması için adamı zorlamaktı. Bu onun çocukluk döneminin amacıydı. Kız kardeşi tarafından geçirmemek. Boşanma işlemleri başlar başlamaz baş ağrıları kayboldu. Ona baş ağrılarıyla kız kardeşine olan rekabet edici tutumu arasındaki bağıntıyı açıkladım. Normal yollardan üstünlük amacına ulaşmakta kendisini yetersiz hissediyordu. Çünkü ilgisi kendisine yönelmiş ve başarılı olamama korkusundan titreyen çocuklardan biriydi. Hassam yalnızca kendisini düşündüğünü ve evlenmek üzere olduğu adamı beğenmediğini itiraf etti. Çarpıntısı ise iki kez hamile kalması ve her ikisinde de çocuğu aldırmış olduğu gerçeğinden kaynaklanıyordu. Kendini haklı çıkarmak amacıyla doktora çocuk doğurmak için kalbinin çok zayıf olduğunu söylemişti. Kalbinin gergin durumlar ve bastırılmış öfkeden ötürü tahriş olduğu doğruydu. Ama o semptomu sık sık kullanmaya başladı ve çocuk yapmayı hiçbir zaman istememesinin nedenini haklı çıkarmak için bu konuyu abarttı. Genellikle kendi içlerine gömülmüş kadınlar insancıl ve toplumsal ilgiden yoksun olmalarını çocuk yapma isteksizliği ile gösterirler. Ama doğal olarak bazen çocukları hırs nedenlerinden ya da bayağı olduklarının düşünüleceği korkusundan isterler. Ayrım 11'de geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Pütimal, P-E-T-I-T-M-A-L. Herotius, H-O-R-A-T-I-U-S, Masenas, M-A-E-C-E-N-A-S.